Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda iki konuyu değerlendireceğiz, müzakere edeceğiz. Bunlardan ilki Ergün Yıldırım Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı 28 Şubat darbecileri ve Jean Valjean'lar başlıklı yazısı. 28 Şubat darbe, postmodern darbe davası neticelendi. Bunu bir müzakere edeceğiz. Ardından da Amerika, İngiltere ve Fransa'nın başını çektiği bir ittifakın Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı, füze saldırısı bu dengeleri tekrar değiştirdi. Kartlar yeniden dağıtıldı Suriye savaşında, Suriye politikasında. Bunu bir konuşacağız. Bu ne anlama geliyor? Son dönemde Rusya, Türkiye ve İran yakınlaşmasını bozmaya yönelik bir ittifak mıydı? Ya da Suriye üzerinde yeni oyunlar mı oynanıyor? Suriye savaşı sona doğru yaklaştı ve bunun üzerinden herkes hasılat mı elde etmeye çalışıyor? Bu konuyu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam öncelikli olarak sizin yazınızla başlayacağız. 28 Şubat davasında karar çıktı. 103 sanıktan aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Evet. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Profesör Kemal Gürüz'ün de bulunduğu 21'i müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu 103 sanıktan 21'i müebbet evet. hapis cezasına çarptırıldı. Tabii biz en çok İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir'i, Çetin Doğan'ı ve Kemal Gürüz'ü biliyoruz. O dönemden tanıyoruz. Bu karar önemli bir karardı. Siz de hocam yazınızda hem 28 Şubat'ı değerlendiriyorsunuz ama Türkiye'de biz biliyoruz ki darbeler tarihi daha eski. Evet. 1960'da ilk askeri darbe geliyor. 71 muhtırası var, 80 ihtilali var, 28 Şubat var. Ve yazınızda belirttiğiniz gibi son 3 darbe, darbeler ve darbe teşebbüsleri, yani 28 Şubat, 2008'deki e-muhtıra evet. ve en son 15 Temmuz darbe kalkışması da Türkiye'de muhafazakarlara evet. karşı yapılmış darbeler ya da kalkışmalar. Bu manada hocam Türkiye'deki darbeler tarihiyle evet. bir başlasak, genel karakteristiği nedir? Türkiye'de evet. niçin darbe yapılır ya da yapılmıştır?
Belki daha eskiye götürmek mümkün. Yani bu tarihçiler gibi her şeyi en eskiye götürmek anlamında değil ama Türkiye'nin modern dönemde karşılaştığı ve askeri alan içinde örgütlenerek oluşan ve siyasal düzenine müdahale ederek anayasayı rafa kaldıran bir eylem olarak ilk aslında girişim Kuleli Askeri Lisesi'nde oluşan ve Abdülaziz'e karşı gelişen pratikle karşımıza çıkıyor. Yani modern anlamda darbe aslında Türkiye'de Abdülaziz'e karşı ilk defa yapılmış. Daha sonra 1. Meclis'in tasfiyesinde görüyoruz aynı hareketi. Ama ordu içinde hazırlanmasa da yine önemli ölçüde orduda yetişmiş ve siyasete atılmış bir grup tarafında aslında gerçekleştirilen bir şey. Ve daha günümüzde somut olarak günümüze kadar sürüp gelen adeta 15 Temmuz'a kadar sürüp gelen tarzıyla 60 darbesi ortaya çıkıyor. Askerler ordu içinde hazırlıyorlar. Siyasal düzeni ondan sonra ona müdahale ediyorlar. Anayasayı askıya alıyorlar. Siyasi partileri lağvediyorlar. Ve bunlar bir geleneğe dönüşüyor. 12 Mart, ondan sonra 12 Eylül, 28 Şubat, e-muhtıra da kısmen, 15 Temmuz. 15 Temmuz da yine FETÖ tarafından yapılan bir darbe ama aynı şekilde ordu içinde düzenlenen bir darbe. Yani FETÖ de kendi düzenini kurmak için en önemli yöntemin ordu içinde örgütlenmek olduğunu düşünmüş ve ona göre de faaliyetlerde bulunmuş. Dolayısıyla Türkiye'de darbeler önemli ölçüde bu şekilde gerçekleşiyor. Bir yönüyle işte efendim toplumda iç çatışmalar var, kavgalar var. Bunu durduralım, yeniden sivil siyaset bunlarla başa çıkamıyor ve biz de yeniden merkezi yapıyı güçlendirelim gibi bir sayık da var iyi niyetle baktığımız zaman. Fakat öte yandan bunun yerine toplumsal çevreden yükselen talepler merkezi alandaki oligarşik yapıyı dönüştürüyorsa onların hoşuna gitmiyor ve o zaman darbeye başvuruyorlar. Darbe teşebbüsünde bulunuyorlar. Mesela AK Parti iktidarı 2007'de 2008'de Türkiye'de ciddi ne kutuplaşma var ne sokakta birbirini öldüren insanlar var ne de merkezi yapının aslında ciddi bir sorunu var. Merkezi yapı reformlarla kendisini yeniliyor. Ekonomik kalkınma
çok,
var.
Çok pozitif bir ortam.
Pozitif bir ortam var.
Avrupa Birliği ile ilişkiler tabii, en zirvesindeydi.
Dünyada, Türkiye'de ciddi anlamda bir olumlu hamle içinden geçiyoruz. Ama bu süreçte bile Muhtıra yayınlanıyor. Laikliğe sözde değil özde uymaya çağrıda bulunuluyor. Çevik bir tarafındaydı sanırım. Dolayısıyla yine darbe ya da
Yaşar Büyükanıt.
Yaşar Büyükanıt tarafından bu dile getirilmişti. Dolayısıyla bu darbe bir siyasi geleneğe dönüşmüş ve Türkiye'de 10 yılda bir de gerçekleşiyor. Bu kendi yani objektif baktığımızda da sorunları çok kaba ve şiddetle çözme yöntemlerinin birisidir. Yani isyan yerine daha profesyonel bir grup bir araya geliyor. Junta aracılığıyla siyasal düzene müdahale ediyor. Ama Türkiye bu kadar yıl demokrasiye geçmiş, yani anayasası olan bir devlet, ciddi anlamda yetişmiş insanları var, sivil irade şu ya da bu şekilde çalışıyor, yani çok partiler var, siyasi rekabet var. Dolayısıyla artık Türkiye kendi sorunlarını bu çerçevede çözebilecek bir kapasiteye ve yeteneğe sahiptir. O nedenle darbe girişimlerinin hiçbir meşruiyeti, darbecinin hiçbir meşruiyeti yok. Nitekim 17 Aralık'ta da Cunta'yla yine hükümete müdahale edildi. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı. Selam Tevhid örgütünün lideri olarak gösterildi. Selam Tevhid adıyla uydurma bir örgütten bahsedildi ve müdahale gerekçesi üretilmeye çalışıldı. Bu püskürtüldükten sonra da 15 Temmuz'da biz karşılaştık. Çok en kaba, en çıplak şiddete dayalı bir darbe pratiğiydi bu hakikaten. Millet Meclisi bombalandı. Meclisimiz ilk defa tarihte düşman tarafından bile dış düşmanlar diyelim. İç düşman, dış düşman konsepti var Türkiye'de ama öyle. Biz düşman derken genellikle dış düşmanlar diyelim. Onlarla işbirliği içinde olanlar da vardır elbette. Onlar bile meclisi bombalamazken bunlar meclisi bombaladılar. Ve 250 civarında insanımız şehit oldu. Gazilerimiz, yaralılarımız oldu. Türk bürokrasisini darmadağın ettiler. Meşru hükümetin işte cumhurbaşkanını katletmeye çalıştılar. Bu hakikaten çok boyutlu olan, hala da uluslararası düzeyde yankıları devam eden, propagandalarını yaparak Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışan bir darbenin yankıları var. Devam ediyor bu şekilde. Dolayısıyla AK Parti iktidarı da 28 Şubat'la hesaplaşırken bir aslında kendisinin bizzat yaşadığı, acısını çektiği, karşılaştığı bir darbeler pratiği var. Yani 28 Şubat'ta işte Recep Tayyip Erdoğan neredeydi? Bir şiir okuduğu için hapse atılmıştı. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti aktörlerinin temsil ettiği toplumsal kesim mürtecidir diye, efendim başörtülüdür diye, imam hatiplidir diye, milli görüşçüdür diye, İslamcıdır diye tutuklandılar, içeri atıldılar, gözaltına alındılar, işkence gördüler, işten atıldılar, bürokrasiden tasfiye edildiler. Bunları yaşandı. Sonra Muhtıra geldi ve üçüncü olarak 15 Temmuz. Dolayısıyla bu aslında iktidar iktidarın siyaset yapıcıları üç darbeden geçen insanlar. Ve bu darbe geleneğini tasfiye etmek için de mücadele ettiler. Mesela çeşitli yasalar çıkardılar. Biz bugün unutuyoruz. Anayasada bir madde vardı ve sürekli sivil emekli askerler televizyonlara çıkıp darbe yapmanın demokratik meşruiyetini, hukuksal ve anayasal meşruiyetini buna dayandırıyorlardı. Ve AK Parti hükümeti bu maddeyi kaldırdı mesela anayasada. Anayasa değişiklikleri yaptı. Bunun gibi ondan sonra bir dönem darbeleri soruşturma komisyonu açıldı Millet Meclisi'nde. Bu fakat onu da işte FETÖ'cüler sulandırdılar ve başka bir şeye belki kaydı ama bir mücadele verildi, bir hafıza oluşturuldu.
2010'daki referandumda da evet. 1980 darbesinin faillerinin yargılanması yolu açıldı.
Yolu açıldı, yargılandı. Evet. Yani o büyük paşalar, Haşmetli paşalar çıktılar. Kenan Evren'den bahsediyorum ve onu 12 Eylül darbesini yapan kişilerden bahsediyorum.
Kudretli paşalardan.
Evet, onlar çıktılar, hesap verdiler. Şimdi 28 Şubat'ta da aynı şekilde bunu yapan işte çevik bir sürekli gündemde briefingler veriyor gazetecilere, yargıçlara, değil mi?
Düşünün, Çetin Doğan.
Çetin Doğan. Ondan sonra o dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı. Bunlar müebbet hapse çarptırıldı.
Ve rütbeleri söküldü.
Sökülecek. Yani bu askerler için çok büyük bir şey. Yani çok nasıl diyelim. Yani büyük bir şey derken onlar için olumsuzluk anlamında.
Evet.
Yani bütün çünkü 10 yaşından sonra hayatları askeri alanda geçiyor. O rütbeler onlar için çok önemli. Onunla özdeşleşmiş bir kişilik yapıları var, dünya görüşleri var. Şimdi siz onları alıyorsunuz ve siz asker masker değilsiniz.
Çok alçaltıcı bir şey.
Evet, çok ciddi anlamda bir cezalandırma tarzı bakın. Bunun dünyada değişik örnekleri de var. Aslında bu yeterince o yani psikolojik açıdan ciddi bir cezalandırma.
Evet.
Bu yaşları itibariyle müebbet hapse mahkum edildiler ama içeri atılmadılar. Bence bir defa hak ettikleri cezanın önemli bir kısmını aldılar. Psikolojik olarak bu bahsettiğim şey çok önemli. Fakat yine de bundan memnun olmayan, bunu eleştiren insanlar var haklı olarak. Diyorlar ki yani bu kadar darbe yapmış insanlar içeri atılmıyor. Fakat öte yandan 28 Şubat'ta 80 yaşında olan amcalar var diyor.
Ya da Yakup Köse.
Yakup Köse.
Yani 15 yaşında tutuklanıyor, evet, ve 10 yıl evet, hapiste yatıyor.
Evet, bütün gençliği hapiste
yatıyor. Ve hala bilmediğimiz,
evet,
çok böyle şöhretli olmayan, evet, değil mi hocam?
Evet.
İsimlerini, evet, bilmediğimiz nice insanlar da içeridedir muhtemelen.
Yani onlara hakikaten bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. 28 Şubat bir darbe ise ve o insanlar haksız yere tutuklanmışsa derhal o insanların serbest bırakılması gerekiyor. Hatta o insanlardan somut bir suç işlemeyip darbeciler bunu yapmışsa bunlardan da özür dilenmeli.
İade-i itibar yapılması lazım.
İade-i itibar yapılması lazım. Evet. Yani orada da ciddi bir haksızlık var.
Hocam şeyi de sormak isterim. Siz yazınızda da belirtmişsiniz. Bu darbelere tek tek baktığımız zaman karakteristiklerine hani 60 darbesi değil mi? Evet. Demokratik Parti'ye karşı yani evet, sağ siyasete karşı yapılmıştı.
Evet.
80 darbesi sanki biraz
sola karşı
yapılmıştı ama sonrasındaki darbeler yani 28 Şubat postmodern darbesi ve 15 Temmuz'a kadar aralardaki yine o muhtıralar da dahil muhafazakarlığa karşı, muhafazakar tabana karşı yapıldı. Bundan dolayı da diyorsunuz ki darbe geleneğini tasfiye etmek muhafazakarlara düşüyor. Yani bu yük muhafazakarların sırtındaydı, omzundaydı. Evet. Yine 28 Şubat darbesi hani çıplak bir fiziksel müdahale değil, bir toplumsal kesimi, bir inancı, bir sosyolojiyi dağıtmaya matuf bir darbeydi.
Evet.
Yani bu manada baktığımız zaman başarılı olduk mu? Yani 15 Temmuz evet, darbe kalkışmasıyla beraber ciddi bir sivil karşıt duruş da gerçekleşti evet, milletten. Nasıl görüyorsunuz? Yani bu askeri okullar tasfiye edildi, harp okullarının yerine evet, Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Hı. tam olarak bilmiyoruz ama ders müfredatının hani yenilenmesi, değişmesi, biraz daha şeffaflaşması bu askeri evet. eğitimin. Hani bütün bunlar bundan sonra bir askeri darbenin olmayacağı anlamına mı geliyor? Yine evet. sürekli teyakkuzda mı olmak lazım? Çünkü Türkiye'de hala resmi bir ideoloji var.
Evet.
Ve bu ideoloji sanki her an bir yerden böyle baş kaldıracak gibi de duruyor hocam. Evet. Yani 15 evet. yıldır AK Parti'nin iktidarına rağmen sanki böyle bizde yine militarist bir rejimin evet. artıkları var gibi duruyor. Evet. Ne dersiniz bu konuda?
Aslında 15 Temmuz'dan sonra hükümetin hakikaten orduyla ilgili attığı adımlar bu açıdan ıslahçı adımlar ve önemli adımlar. Mesela o resmi ideolojiyle kimliklerini bütünleştirenler ciddi anlamda bu ıslah hareketlerine karşı tepki gösterdiler. Örneğin Kuleli Askeri Lisesi'nden bahsettik. Mesela darbelerin modern anlamdaki başlatıcı mekanı olarak Kuleli Askeri Lisesi şu an tasfiye edildi. Yani oraya müzeye çevrilecek büyük ihtimal.
Evet.
Ondan sonra bahsettiğiniz değişiklikler oldu yine. FETÖ ciddi anlamda oraya yerleşmiş ve aslında FETÖ'de darbeci geleneğin kalıplarına göre orada biçimlenmeye çalışmış. O da paralel bir şey yapmak peşine düşmüştü. Türkiye bütün bunlarla başa çıkmaya çalışıyor tabii. Çok zor bir dönemden geçiyor yani. Hem işte o devlet içinde darbecilikten yana olan muhafazakarlara karşı bunu yapma teşebbüsünü olanlarla başa çıkmak, hem FETÖ ile 15 Temmuz'u somut olarak yapmış olan büyük bir terör örgütüyle, hem işte PKK ile bu Suriye'deki gelişmeler, bu Türkiye'nin hakikaten çok zor dönemde geçtiğinin somut şeyleri, göstergeleri. Bunun için de bunlarla beraber 28 Şubat davasının Türkiye'de görülmesi ve darbeci olarak bu insanların damgalanarak askeri rütbelerinin sökülmesi bile bence büyük bir başarıdır. Bundan sonra darbecilerin tekrar, yani darbeciliğin olmaması için bu müfredat programlarının yapısal olarak eğitim sisteminin, ordunun yapısının yenilenmesi, ıslah edilmesi önemli. Buna yönelik bir takım çalışmaların yapılması çok önemli elbette. Bir de anayasanın tümüyle işte revize edilmesi, değiştirilmesi, yenilenmesi, ıslah edilmesi, ne dersek diyelim, bunun yapılması gerekiyor. Bu Türkiye'de tabii şu da var, anayasa da işte 35. maddeydi sanırım, askerlerin, yani bir kısım askerlerin kendilerine darbe yapmak için delil gösterdiği. Onu Türkiye kaldırdı, değiştirdi ama yine 15 Temmuz'da FETÖ'cülük etrafına birçok insan kalktı, darbe teşebbüsüne bulundu. Dolayısıyla anayasa da tek başına önemli değil. Devletin kurumsal yapısının ihya edilmesi, ıslah edilmesi ve bu tür düşüncelerden arındırılması önemli. Ve Türkiye bunun için de Cumhurbaşkanlığı sistemini çok büyük bir fırsat olarak değerlendirebilir hakikaten. Güç merkezi, artık siyasi güç merkezi konusunda sivil iradenin dışında herhangi bir şeyin oraya göz dikmesi mevzu bahis olmayacak Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte. Doğrudan halk seçecek, ondan sonra yürütme orada oluşturulacak. Bu Türkiye'de ciddi anlamda yeni bir tarihsel döneme geçişi ifade ediyor. Bunu hükümet çok doğru bir biçimde ve yeni seçilecek Cumhurbaşkanlığı çok doğru bir biçimde, demokrasiye uygun bir biçimde, hukuk devletine uygun bir biçimde, güç merkezinin sivil iradede olması ve başka güçlerle paylaşılmaması konusunda güzel dizayn edilirse bence bu sorun ciddi anlamda atlatılır. Bununla başa çıkılır diye düşünüyorum.
2013'te hocam evet. bahsettiğiniz madde değiştirilmişti. TSK evet. İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi. Orada diyordu ki silahlı kuvvetlerin vazifesi Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır.
Evet.
Bu ifade şöyle değiştiriliyor. Silahlı kuvvetlerin vazifesi yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı evet. Türk vatanını savunmak caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, TBMM kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır. Buradaki o çok anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumak.
Yani sürekli efendim kendilerini rejimi korumak, kollama görevini
öteki
verip.
Öteki düşman tanımı yok.
Yok ya, işe bak.
İçeriye karşı
içeriye yönelmiş, konumlanmış korumak. Bir perspektif var.
Evet.
Bu içeriye konumlanmış perspektif değiştiriliyor. Aslında bu çok büyük bir adım yani.
Evet, çok hakikaten. Büyük bir reform diyebiliriz.
Reform bu.
Hocam şeyi de sormak isterim. Sizin yazınızın başlığında diyorsunuz ki 28 Şubat darbecileri ve Jean Valjean'lar. İşte bu isim Victor Hugo'nun meşhur Sefiller romanının 1850'lerde galiba yazılıyor hocam. Oradaki kahraman.
Kahramanı.
Yani bir ekmek parası için hapse düşmüş ama o yaftayı
Bütün hayatı boyunca
sırtında
hatta
taşıyor.
Şöyle bir şey, yani bir şamdan alıyor kiliseden.
Evet.
Çok aç, açlıktan ölecek duruma gelmiş. Kiliseye giriyor, bir şamdan alıyor ve o şamdan satarak onunla karnı doyurmaya çalışıyor. Fakat daha sonra yani şeyi yapıyor.
Kendine
çok
de değil hocam.
Oluyor.
Yani romanda hatırladığımız kadarıyla kardeşinin çocuklarına.
Okuyorum. Evet.
Evet.
Dolayısıyla çok pişman olmasına rağmen.
Evet.
Bütün hayatı boyunca sırtında bunu taşıyor. Yani.
Bu burada hocam şu bağ, tabii siz kendi yazınızda kendi hikayenizle anlatıyorsunuz ama bu şunu da gösteriyor değil mi hocam? Yani aslında bu 28 Şubat sürecinde okulundan ayrılmak zorunda kalan, işinden atılan
tabii.
Birçok insan da var ve
birçok insan
başta da
kesinlikle.
Belirttiğiniz gibi belki şu an hapis yatanlar da var, onların haklarının da.
Hala Jean Valjean'lar var yani.
Evet, evet.
Hala içeride olanlar var, haksızlığa uğrayanlar var. Dolayısıyla tabii o dönemi biz yaşadık, siz de yaşadınız. İnsanlar bize selam vermekten korkuyorlardı. Bizi damgalamışlardı İmam Hatipli diye. İmam Hatipli olman için mürteci ve diğer damgaları yemene yetiyordu.
Evet.
Üniversitenin kapılarına bizi yaklaştırmıyorlardı. Hikaye de oradan geliyor. Yani 2002 yılında bir rektör, vekaleten bakan bir rektör yanına gittik üniversiteye. 5 sene almamışlar bizi. Oturduk, muhabbet ediyoruz. Ondan sonra ben de tevafukan duvarda bir Osmanlıca şey vardı. Okudum. Yani o beyefendi de sosyal demokrat birisiydi. Dedi ki ya nereden dedi bunu okuyor. Yani bunu okuyorsun dedi. Nereden öğrendin? Böyle deyince tabii ben de yani yalan söyleme gibi bir şeyimiz yok. İmam Hatipliyim dedim, bir işte Jean Valjean gibi dedi üzerimde taşıyorum dedim yani. Çünkü hakikaten bunu dememin nedeni bir yönüyle karşı tarafın, yani karşı taraf Jean Valjean'ı bilirler, okumuşlar, sosyal demokrat insanlar. Onların anlaması için böyle bir teşbihte bulunduk ve hakikaten aslında benim yaşadığım bir şey değil yani. Yakup Köse gibi bir insanla tanıştık, yaşadıklarını falan anlattı. Ki FETÖ'cüler de ciddi anlamda Yakup Köse'ye sürekli yani gene bir sürü şey yapmışlar yani, onu tekrar içeri atmak için uğraşmışlar, göz işte bilmem hakaret etmişler içeride vesaire polisler. Dolayısıyla bu bizim aslında bir kuşak olarak yaşadığımızı bir açıdan simgeleyen bir şey.
Evet. Evet.
Metafor yani.
Evet. Hocam son olarak şunu herhalde söyleyebiliriz. Yani bu kararla bir beraber 28 Şubat davasının neticelenmesi ve bu müebbet hapislerle beraber, ki hapiste yaşları itibariyle yatmayacak olsalar
bile
sembolik olarak çok önemli bir karar. Bu aslında bununla beraber milletin sivil inisiyatifi kurtarılmış oldu değil mi hocam?
Evet.
Kurtarılan milletin sivil iradesi, sivil siyaset ve gelecekte sizin ifadenizde gözaltına atılacak olanlardı. Yani kurtarıldılar, fişlenecek olanlardı, işsiz kalacak olanlardı, damgalanacak olanlardı. Kurtarılanlar dini kimlikleri nedeniyle bundan sonra Jean Valjean'laşacak olanlardı. Yani onlar artık kurtarıldı.
Evet.
Bu manada inşallah ülkemiz bir daha darbeler görmez, darbe kalkışmaları görmez. bu davalar böyle teşebbüste bulunacak olanlara da ciddi bir gözdağı olur. Programımızın bu bölümünde de en son Amerika, İngiltere ve Fransa destekli Suriye'ye atılan füzeleri ve bu füzelerin doğurduğu yeni siyaseti konuşacağız. Hocam, Amerika Suriye'ye 105 füze atmış. Bir evet. rivayete göre bu füzelerin yani, 70-80 tanesi hava savunma sistemiyle vurulmuş. Ama
yani evet. bu şey ifadesi bence yanlış. Suriye'ye attı ifadesi. Esed rejiminin kimyasal
merkezlerine. Evet. 105 füze atılıyor. Bunlar dediğiniz gibi Şam, Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki evet. askeri ve kimyasal tesisleri evet. vurmak niyetiyle atılıyor. Bu harekata İngiltere ve Fransa fiilen destek verdi ve NATO'da, NATO Genel evet. Sekreteri de NATO'nun bu harekata taraf olduğunu bildirdi. Avrupa Birliği'nden yine destek mesajları evet. geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu İsrail'in tam desteğini açıkladı evet. bu harekata. Evet. Ve biz de memnuniyet verici, yani yetmez evet. ama evet, evet. diye hemen harekatın olduğu sabah bu açıklamayı yaptık. Dışişleri Bakanlığı evet. yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu açıklamayı yaptı. Şimdi buraya kadar ne olmuştu hocam? Hani Suriye politikası ile alakalı Türkiye'nin ciddi girişimleri var.
Var, evet.
Soçi görüşmelerine katılıyoruz. Astana'da katıldım. Oluşturulmaya çalışılan o mutabakatı sağlamaya çalışıyoruz. Son olarak da bu harekattan önce Türkiye'de Putin, Ruhani ve Cumhurbaşkanımız bir araya geldiler ve evet. orada birlikte bir görüntü evet. verdiler. Hatta Amerikan Yeni Dışişleri Bakanı'na biz burada Senato'da yani o fotoğraf gösterildi ve biz burada niye yokuz sorusu soruldu ya da biz buraya nasıl dahil olacağız evet, sorusu evet. soruldu. Ve dün Macron'un bir açıklaması vardı evet, Fransa evet. Cumhurbaşkanı. Harekatın en önemli sonuçlarından birisi Türkiye ile hani Rusya'nın arası evet. açılacak. Hani evet. arasını açtık dedi. Çünkü evet. Evet. Türkiye evet. taraf gözüküyor. Memnuniyet verici açıklamasını yaptı. Evet. Hocam, Suriye politikası konusunda her geçen gün aslında böyle farklı açıklamalar evet. duyuyoruz. Böyle kafamız mı karışıyor? Yani eski başbakanımız Davutoğlu'nun evet. politikaları zaman zaman gün yüzüne çıkarılıp yani ilk politikayı onun oluşturduğu aslında Suriye'deki bu karışıklıkta Türk evet. politikası adına, Türk dış politikası adına Sayın Davutoğlu'nun dahlinin evet. olduğu. Evet. Yani her Suriye ile ilgili her meselede biz yeni bir gard almaya çalışıyoruz. Evet. Yeni bir evet. taraf belirlemeye çalışıyoruz. Bu son açıklamalarımıza göre, bu son durduğumuz yere evet. göre hani birkaç gün öncesinde Ruhani ve Putin'le evet. Fotoğraf vermemiz, birkaç gün sonra böyle bir kimyasal tesisleri vurmaya evet. taraf olmamız bizim politikamızın rengini, karakteristiğini nasıl ortaya evet. koyuyor? Bununla başlayalım isterseniz.
Evet. En sonda söyleyeceğim, en başta söyleyeyim. Ben Türkiye'nin resmi politikasını bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı da açıklama yaptı. Onayladığını söyledi. Onaylama kelimesini kullandı. Ben bunları çok doğru buluyorum açıkçası. Türkiye bu konuda Türkiye'yi değişmez, doktrinel ve bölgesel güçlerinle beraber hep aynı hareket etmesini isteyen belli gruplar var Türkiye'de.
Evet.
Yani efendim Türkiye, İran, Rusya'yı bir araya getirmeyi yakıştıran, kendince bu rolü benimseyen, bir takım da uluslararası destekler almış olan medya grupları, aydınlar vesaire.
Bunlar anti-Amerikancı, anti-emperyalist.
Anti-Amerikancı olmasının temelinde Avrasyacı olmaları, İran'ın, Esed'in ve İran ve Rusya'nın özellikle yanında yer almalarıdır. Bunlar Avrasyacılar ve doktrinel olarak buna inanıyorlar. Bir de bir takım menfaatleri var, çıkarları var. Grup olarak, insanlar olarak. Düşünün, Türkiye'nin İran'da Türkiye'yi savunacak, Türkiye Cumhuriyeti'ni savunacak, İran'ı eleştirecek bir tek gazetesi, bir tek medyası, bir tek aydını var mı? Yok.
Hali hazırda Türk hali medyasında hazırda diyorsunuz.
Hayır hayır. İran'da.
Ha, İran'da.
İran'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikasını savunacak.
Evet.
İran'ı eleştirecek. Bir tane aydından, bir tane gazeteden, bir tane radyodan bahsedebilir miyiz?
Edemeyiz.
Edemeyiz. Ama Türkiye'de bunu yapanlar var. Esed rejimini eleştirecek, ona karşı çıkacak, Suriye'de Esed'in yanında yaşayan, Esed'in karışmayacağı bir tane adam var mı?
Yok ama Türkiye'de yok. Esed yanlısı bir sürü gazeteci var.
Türkiye'de Esed yanlısı bir sürü gazeteci var. Bakın hep bir de sürekli Türkiye diktatördür vesaire falan diyorlar. Bir defa bunu görmemiz gerekiyor. İkinci bir grup da Amerikancı bir grup vardı. Ne olursa olsun Amerikancılığı savunan, Amerika kötü de yapsa, iyi de yapsa hep Amerika. Bizim yerimiz burasıdır. Biz NATO ile beraberiz. Ne yaparsa yapsın. İki grup da doktrineldir. İki grup da ideolojiktir. İki grup da Türkiye'nin çıkarlarından çok dışarıdaki güçlerin çıkarlarını Türkiye'de temsil etme çabasında olan insanlardır. Bizim burada göreceğimiz şey bu. Türkiye bölgeyle ilgili siyasetini bir genel anlamda biz Müslümanlar olarak, ben şahsen kendimi kültürel anlamda, sosyolojik anlamda ümmetin bir ferdi olarak görüyorum ve bu coğrafyayı da İslam coğrafyası olarak görüyorum. Bunun politik olarak illa İslam'la tamamıyla uyumlu olması gerekmiyor. Ama tarih olarak bu coğrafya da İslam doğmuş, İslam hakim olmuş, büyük alimleri yetişmiş, büyük devlet adamları yetişmiş, adalet ve huzur bulmuş. Biz Osmanlı'dan sonra bunu göremedik. Dolayısıyla biz yine burada bir ümmetiz. Bunun tesis edilmesi için gerekli olan İtihad-ı İslam denir buna. Abdülhamit döneminde buna İtihad-ı İslam deniyordu. Ben şahsen bu görüşü benimsiyorum. Burada da reel politik durum günceldir ve değişebilir. Reel politik durum Türkiye Rusya ile beraber gerektiğinde iş yapar. Eğer ümmetin, milletin faydasına, yararınaysa gerektiğinde de Amerika ile beraber hareket edebilir. Uzun vadeli demiyorum, güncel reel politiği diyorum. Mesela Türkiye diyor ki NATO diyor bizimle diyor silah alırken diyor bizimle diyor teknolojinin milli yazılımımızı oluşturmamız için paylaşması gerekir diyor. NATO bunu yapmadığı için NATO'ya karşı. Yoksa Türkiye doktrinel olarak Rusya'nın gözüyle bakıp, Avrasya'nın gözüyle bakıp, Avrasyacıların gözüyle bakıp NATO'ya karşı değil ki. Aynı şekilde Türkiye Rusya ile bir takım işler yapabilir. Ekonomik çıkarları için gerekli olan neyse. Bunu yapıyor diye Rusya'nın yaptığı her şeyi benimsemek ve onun yanında yer almak gibi bir mecburiyeti de yok Türkiye'nin.
Aslında Türkiye, dolayısıyla hocam bu tavırlarıyla bizim o klasik dış politikadaki ezberi bozuyor.
Bozuyor Türkiye. Yani bunu
her ne olursa olsun bir
Türkiye
bir tarafta ki, yer almanın bir manasının olmadığını anlıyoruz.
Yani bunu aslında biz AK Parti hükümeti öteden beri bunu, yani Hamas'la da görüşüyordu, İsrail'le de görüşüyordu, İran'la da görüşüyordu, Arabistan'la da görüşüyordu. Değil mi? AK Parti hükümetinin politikası bu. Amerika'yla da görüşüyordu. Dolayısıyla o klasik Amerikancı olup Rusya'ya karşı olmak veya Avrasyacılar yok biz Rusya'nın yanında yer alalım, anti-Amerikancı olalım. AK Parti hiçbir zaman bu siyaseti benimsemedi aslında. Anti-emperyalizm siyaseti temel bir siyaset olarak bölgeye getirilmek isteniyor ve bu anti-emperyalizm siyaseti de hep Amerika'ya karşı ve Rusya'nın yanında yer almayı zımnen benimsenen ve savunan bir siyaset. Bakın, Nasırcılık anti-emperyalizmdir. Efendim Kemalizm anti-emperyalizmdir. Ondan sonra Bağızcılık anti-emperyalizmdir. Saddam'ın konuşmalarına bakın. Esed'in konuşmalarına bakın. Efendim Cemal Abdülnasır'ın konuşmalarına bakın.
Enver Sedat'ın
konuşmalarına bakın. Hepsi anti-emperyalizm. Güya. Ve kendilerini eleştiren, yanlışlarını söyleyen kişileri de emperyalistlerle işbirliği yapmakla suçlarlar. Bizim siyasetimiz İslam dünyasının birlik siyasetidir kardeşim.
İttihadı İslam'ı savunuyor.
İttihadı İslam'dır bu.
Evet. Tamam.
Solcuların, sol ulusalcıların anti-emperyalist siyaseti değil yani. doğru olan bu. Şimdi hükümet de burada bence reel politik olarak doğru yaptı. Yani zaten Obama kimyasal silah bulunduğu zaman müdahale etmedi ve müdahale etseydi Esed rejimi o zaman bitmişti. Korktu, çekindi. Artık siyah olma kültüründen gelen bir durum muydu? Başka bir şey miydi? Tamam mı? Bunu yapamadı. Şimdi Esed orada Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dediği gibi ne Kadir Gecesi tanıyor, ne bayram tanıyor,
ne Miraç, Kandili tanıyor,
ne Ramazan'ı tanıyor, ne şunu tanıyor, ne bunu tanıyor. Kimyasal silahlarla bir sürü insanı katlediyor, değil mi?
Evet.
Doğu Guta'da yaptıkları ortada. Rusya'da oraları bombalıyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu üçlü görüşmelerde Ankara'da söyledi orada. Yani demokratik nezaket çerçevesinde Putin'in yanında bunu dedi, Doğu Guta'da yapılanlarla ilgili. Bu müdahaleleri hatırlattı.
Evet.
Şimdi dolayısıyla bu kimyasal silah merkezlerine yapılan müdahaleleri böyle bu kadar Esed'in yanında yer alırcasına buna karşı çıkmayı ben anlayamıyorum. Yani kafirin eliyle Allah bir zalimi cezalandırmış aslında yapılan bu. Ama bu bizim Amerika Birleşik Devletleri'nin Menviş'te, PYD'de, PKK'yla beraber olma siyasetini tasvip etmemiz manasına gelmez.
Evet.
Ona da karşı çıkarız. Ona da karşı çıkmalıyız.
Bir de hocam şu da söz konusu. Şimdi biz Amerika'yla niçin aramız açıldı? İşte YPG'yi destekliyor, evet. Amerikalılar.
Tabii.
Hani Esed'le niye kavgalıyız? Esed kendi halkına zulmetti. Ve biz ciddi şekilde
o etkileniyoruz, sınırlardan
etkileniyoruz. Evet. Çok geniş bir sınır hattımız var. Suriye ile niye işbirliği yapıyoruz? Evet. İşte Fırat'ın doğusuna hakim olma adına. Evet. Fırat'ın
Hayır, biz hala Suriye rejimine karşı, bak hükümet, Sayın Cumhurbaşkanı özellikle hep konuşmalarından belirtiyor. Yani Türkiye Suriye'de yeni bir rejimin tesisini istiyor. Suriye topraklarının bütünlüğünü savunuyor ama ÖSÖ'nün de içinde yer aldığı, halkın evet, da içinde evet, yer aldığı, evet. Hakkaniyete, adalete dayalı yeni bir rejimin kurulmasını istiyor Türkiye.
Evet. Yani, yani kimyasal silahlarla mücadele konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği İngiltere, Fransa koalisyonunu evet. destekliyoruz. Evet. Fırat Kalkanı ve Afrin Harekatları'nda Rusya ile işbirliği
evet,
yapıyoruz.
Evet, öyle.
Ve ciddi Doğru. bir de diyalog içerisinde hocam Doğru, Türkiye. Öyle. Yani Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Trump'la, Putin'le, Theresa May'le, evet. Macron'la evet. görüştüğünü de
arabuluculuk
söyledi.
Yapıyor. Yani biz ne Amerikancıyız ne de Rusya'cıyız.
Tabii. Yani o 72 saat içerisinde Tabii. 5 liderle de hani görüşebildi. Bir
Bu çok önemli
var.
Bir şey yani. Türkiye'nin bulunduğu evet. konumun önemini anlatıyor. Yani Türkiye'yi böyle Esed'in yanına, Rusya'nın yanına itmeye zorlamak veya Amerika'nın yanında, zaten Amerikancılar ciddi anlamda şu an Türkiye'de şeyler, pasifler yani.
Hocam hatta şu bile oldu.
FETÖ'nün tasfiye edilmesiyle beraber Amerikancılık Türkiye'de ciddi anlamda şey oldu zaten.
Şundan da korkmuyoruz hocam. Ben onu da gördüm dünkü
Oluşan manşetlerden,
evet. siyasetlerden. Hani Macron evet. şöyle açıklama yaptı, Fransa Cumhurbaşkanı. Hemen Rusya ile Türkiye'nin hani arasını Ayrıca. Açtı bu operasyon dedi. Türkiye'nin taraf olmasına binaen.
Evet.
Biz bunu hiç tevil eden bir açıklama yapmadık. Açıklama Rusya'dan geldi. Türkiye ile Suriye hususunda bir takım görüş ayrılıklarımız olsa da işbirliğimiz devam ediyor diye onlar açıklamak
yani
zorunda kaldı.
Yani enteresan, bizim buradaki Rusçular, İrancılar kalkıp Macron'un ağzına bakarak, tamam mı, bir yorum yapmaya çalışıyor. Neden evet. Macron'un ağzına bakıyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzına bakın. İbrahim Kalın'ın ağzına bakın. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun ağzına bakın. Bizim devlet adamlarımız bunlar. Yani.
Evet.
Ama kendi siyasetlerine uygun olduğu için Macron'u söylediklerini, Macron kendi siyasetini söylüyor, kendi niyetini söylüyor.
Fransa'nın
menfaatlerini söylüyor yani.
Evet.
Biz o yani yeri geldiğinde bu arkadaşlarla da enteresan bir biçimde Batı liderlerinin hiçbir açıklamalarını da kabul etmiyorlar. Bu, evet. bu kadar da anti-batıcılar.
Evet. evet.
Enteresan
yani
bir şey.
Yani diyebiliriz ki hocam bu Türkiye'nin bu yeni stratejisi Türkiye'ye bizatihi hani kazandıran bir
Kesinlikle
strateji.
Bakın Ruhani şunu unutuyorlar. Türkiye ABD ile çatışmalar yaşadığı dönemde Ruhani Washington'da ve diğer yerlerde dolaşıyordu. Değil mi? Düşünün. İran o kadar yıllarca ABD ile savaşmış, çatışmış bilmem ne. Onlarla beraber iş tutmaya çalışıyordu.
Evet.
Nükleer silahlar nedeniyle.
Evet.
Obama ile beraber. Ve İran, Irak konusunda Şiileri iktidara getirterek oradaki diğer Sünni Arapları ve diğerleri dışarıda bırakarak IŞİD'in ortaya çıkmasına neden olan siyaseti üretti İran orada.
Evet.
Yani Ruhani onu da yaptı.
Aynen.
Aynı Ruhani. Dolayısıyla böyle doktrinel bakarak, bunu genelleyerek, bizim doktrinimiz dediğimiz gibi üst siyasettir, o bellidir.
İttihadı İslam'dır.
İttihadı İslam'dır yani.
Evet. Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü 40 Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.